Ayrım 3. Nar Çiçekleri 1. Çocukluğum çiçek açmış nar ağaçları ve onların büyüleyici renkleri arasında geçti. Doğduğum ve büyüdüğüm geniş aşiret evinin bahçesinde 4 nar ağacı vardı. 2 şeftali ağacı ve hemen bitişiklerindeki çeşitli renklerde güllerle birlikte onlar mevsimlerin değişik giysilerinin habercisiydiler. Gözlerimi onlarla açtım. Zamana, sürekli bizimle birlikte olan, bizi bir gölge gibi izleyen ama görmediğimiz zamanın o ince varlığına ve görkemli renklerine ilişkin ilk deneyimlerimi onlardan öğrendim. Birbirine çok benzeyen günlerle dolu o kapalı ve tek düze günlük yaşamımızda nar ağaçları ve alımlı çiçeklerinin benim için özel bir yeri vardı. Onlar yaşamın, var olmanın renkleriydiler. Bazen karlı ama genellikle yağışlı geçen kış aylarından sonra T.S. Eliot'un Çorak ülkedeki dizeleriyle köklerin dirildiği, ölü topraktan leylakların açmaya başladığı dönemlerde iki çeşit ağaç zamanın ve renklerin değişmekte olduğunu bize bildirdi. Badem ve nar ağaçları. Badem ağaçları yavaş yavaş nazlı bir gelin gibi beyazlarını kuşanmaya başlardı. Nar ağaçları da ilkin yeşillere bürünür, ardından o kırmızı, kan kırmızısı çiçeklerini açardı. Badem ve nar ağaçları bir renk cümbüşünün halaycılarıydılar. Bahçemizde badem ağacı yoktu. Okuduğum ilkokulun çevresinde ve okul ile evimiz arasındaki uzun yolun kimi yerlerine yayılmışlardı. Bu nedenle badem ağaçlarıyla dostluğum sınırlıydı. Ama evimizin bahçesinde bana yetecek, onlarla candan, yürekten bir dostluk kuracak kadar nar ağacı vardı. Evimizin bahçesinde durmadan renk değiştiren, bana ait 4 canlı varlıktılar onlar. Dün gibi hatırlıyorum. İlkokulun artık iyice bıkmaya başladığımız o sonbahar aylarında, öğleden sonranın son derslerinde kendimi kafese tıkılmış bir serçe gibi hissederdim. Sabırsızlanırdım. Eve, hemen eve koşmak isterdim. Okuldaki o son saatler, anlatılan hiçbir şeyi anlamadığım ızdırap saatleriydi. Son ders saati zilinin çalmasıyla, genellikle bir şeylerimi de çantaya koymayı unutarak, olanca sakarlığımla itişe kalkışa, düşe kalka eve varırdım. Doğruca artık iyice yaşlanmış dedeme, dedemin renkli kürk kilimleriyle döşenmiş o kendine özgü odasına koşardım. Dedemin renkli şekerlerinden o günkü payımı almak için. Dedemle aramda sadece ikimizi ilgilendiren ve kesinlikle başka hiç kimsenin karışmasını istemediğim bir anlaşma vardı. O her gün öğleden sonraları eve geldiğinde bana renkli şekerler getirirdi. Çok az, çoğu zaman sadece bir iki tane ama her gün. Her gün farklı çeşit ve renklerde. Okulda derslerin sonlarına doğru heyecanla hep merak ederdim. Acaba bugün hangi renkli şeker payıma düşecek? En çok o şekerleri merak ederdim. Ancak bir merakım daha vardı. Nar ağaçları ve çiçeklerinin o günkü durumu. Çiçekler ne kadar açmıştı? Yeşil renk ne kadar yerine kırmızı renge bırakmıştı? Nar tomurcukları ne kadar büyümüştü? O çok az ama çok şirin şekerlerimi aldıktan ve dedemin tombul yanaklarını öptükten sonra dedemle işim biterdi. Her zamanki vefasızlığımla dedemi odasında bırakır, bahçeye çıkardım. Nar ağaçlarıyla çiçeklerindeki o günkü değişiklikleri görmek, duymak, yaşamak için. Uzun süre ağaçların yapraklarına, tomurcuklarına, artık boy vermeye başlayan çiçeklere bakardım. Her gün yeni bir değişikliğe, yeni bir gelişime tanık olurdum. Sessiz, sakin, ağır, inanılmaz oranda uyumlu ve anlatılmayacak kadar güzel bir değişiklik. O dallar, yapraklar, tomurcuklar, çiçekler, renkler, her şey ama her şey tüm farklılıklarına rağmen müthiş bir uyum içinde birbirini tamamlayan, güzellikleri, kokuyu, alımlılığı daha da çekici yapan bir ahenk içindeydi. Kim düzenliyordu bu görkemli uyumu? Nereden geliyordu bu müthiş ahenk? Okulların tatile girmesiyle birlikte biz de artık dışarıya, bahçeye taşınırdık. Havalar artık iyice ısınır, içeride uyumak olanaksız hale gelirdi. Tahtalardan sütunlar dışarı çıkarılır, birbirlerine eklenerek hemen nar ağaçlarının bitişiğinde yüksek bir köşe oluşturulurdu. O köşede geçen akşamlar, geceler. Berrak, duru bir gökyüzünde yıldızlar olanca güzellikleriyle uzansan tutacakmışsın kadar yakınımızda kıpır kıpır raks ederlerdi. Bazen bir yıldız bir bilinmeyene doğru sessizce kayardı. Bahçenin lambalarını yakmamıza gerek yoktu. Ortalık aydınlıktı. Aydınlık akşamlara, gecelere sahiptik. Babam minderler üzerinde bağdaş kurarak artık çalacak gücü olmayan dedemden devraldığı uzun ve nakışlı kaval ile çok eski bir Kürt destanını Memi Alan ile Cembeli'yi Hekare'yi çalıp söylerdi. Biz, yani evin sakinleri, yıldızlar ve ağaçlarda çok gerilimli, heyecanlı, hiç bitmeyecekmiş duygusu veren o destanları dinlerdik. Ve en güzeli, nar çiçekleri yanaklarımızı okşayacak kadar yakınımızdaydı, bizimleydi. Ve en unutulmazı, sabahları artık yıldızların kaybolduğu o duru seherlerde gözlerimi açtığımda, nar çiçekleri, o kan kırmızısı renkleriyle hemen yanı başımdaydı. 2. Nar ağaçları ve çiçekleriyle olan sessiz dostluğum bu kadarla kalmıyordu. Yaz mevsiminin ilk dönemlerine kadar olan gelişim ve değişimlerine, evimizin bahçesinde geri kalan değişikliklere ise o küçük tomurcukların büyüyerek her biri bir yumruk büyüklüğünde narlar haline gelmesine Diyarbakır'da tanık olurdum. Narlara ilişkin serüvenimin ikinci durağı Diyarbakır'dı. Diyarbakır. İşlenmiş taşlarla yapılmış uzun surları, yüksek burçlarıyla ünlü Hurri, Mitanni, Asur, Urartu, Med, Pers, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı uygarlıklarına merkez olmuş bu büyülü kenti nasıl anlatsam? Italo Calvino'nun Görünmez Kentler isimli mükemmel romanında Marco Polo yolculuklarında gördüğü kentleri Kubilay Han'a anlatır. Anlatımın bir yerinde farklı bir kenti anlatırken Polo şöyle der: "Kentler vardır, yıllarla ve değişerek arzuları biçimlemeyi sürdürürler. Kentler vardır, ya arzularca silinir ya da arzuları siler, yok ederler." Diyarbakır böyle bir kentti. Şehir sakinlerinin arzularını diri tutan, onu istila eden sayısız güç ve ordunun arzularını silen bir kent. İki dayım Mezopotamya'nın bu en görkemli şehrinde yaşıyordu. Küçük dayımın şehrin garajlarından birinde bir tamirhanesi vardı. Araba tamir ederdi. Büyük dayım ise bir devlet kuruluşunda yöneticiydi. Ben büyük dayımlarda kalırdım. Onun durumu iyi, maaşı yerindeydi. Onlara özel lojmanlar yapılmıştı. Ancak o ailesiyle birlikte lojmanlarda değil, şehrin merkezinde ama son derece sessiz sakin bir semtte, Gavur Mahallesi'nde oturmayı tercih ediyordu. Evet, o semte Gavur Mahallesi deniliyordu. Kadim Kürt ve Müslüman şehrin gayrimüslim sakinleri, Ermeniler ve biraz da Asuriler, Süryanlarla Museviler bu semtte oturuyorlardı. Gavur Mahallesi Diyarbakır'da neredeyse bir vahaydı. At arabaları, faytonlar, eşekler, sürücüler, satıcılar, hamallar, tellallar ve çocukların bitmez tükenmez seslerinden tam bir keşmekeşin yaşandığı şehirde bu semt sakinliği ve sessizliğiyle eski zamanlara ait bir düş ülkesiydi sanki. Hatırladığım kadarıyla bu sessizliği bozan iki şey vardı: cami minarelerinden ve kilise kulelerinden yükselen ezan ve çan sesleri. Ancak bu iki ses gerçekten de sessizliği bozuyor muydu? Değil. Bunlar usta bir ressamın karakteristik renkleri gibi semt mozeyinin esas renkleriydi. Sesler sakinliği bozmuyor, tersine ona özel bir anlam veriyordu. Semtin sokakları dar, evlerin mimarisi çok özeldi. Dışarıdan bakıldığında fazla çekici görülmeyen bu çok eski evlerin taş avluları genişti. Geniş avluların odalara açılan bölümlerinde Helenik özellikleri olan sütunlar ve işlenmiş geniş kara taşlardan yapılmış kemerli terasları büyüleyici bir ortama buyur ederdi insanı. Odaların girişinde beyaz parke mermerlerle özenli döşenmiş eşikler keşfedilmemiş bir güzelliğe açılırdı sanki. Her evde sayılmayacak kadar çok sayıda oda vardı. Odalar geniş ve tavanları yüksekti. Her odanın duvarlara oyulmuş yüksek pencere ve bacaları vardı. Her evde derin bir kiler ve avlunun bir köşesinde mutlaka bir kuyu olurdu. Sanki semtin tüm evleri kuyularla, kuyu sularıyla birbirine bağlıymış, birbirini kollarmış gibi. Nedense dayım bu semti ve böyle bir evi daha uygun görmüştü. Dayımın evini seviyordum. Genişliği, ferahlığı, özel yapısı bana huzur veriyordu. O her şeyi mükemmel evde sadece bir şeyin eksikliğini duyuyordum: nar ağaçlarını ve artık çoktan yeşermiş, hatta dökülmeye yüz tutmuş çiçeklerini. Parantez içinde, dayımın avlusunda sadece yaşlı bir dut ağacı vardı. Ancak bu eksikliği gidermenin yolunu bulmuştum. Semte, dayımın evine yakın oturan, benim gibi kötü baskılı, fecir resimli fotoromanlar okumayı çok seven bir arkadaş edinmiştim. Mugo. Mugo benim yaşıtımdı. Okuyordu. Ancak yaz aylarında görüştüğümüz için hangi okulda okuduğunu bilmiyordum. Okuldan bıktığım için de ne merak ediyor ne de soruyordum. Mugo'yu babasının kesif deri ve kösele kokan kunduracı dükkanında tanıdım ve o kötü fotoromanlar aracılığıyla da arkadaş olduk. Mugo'nun babası uzun boylu, yakışıklı, ince, zayıf, güzel bir yüzü ve pos bıyıkları olan, artık soyu tükenmiş, işinin ehli bir zanaatkardı. İsmi Apivardo. A, P, noktalı E, V, A, R, D, O. Apivardo bir avuç küçük çiviyi ağzına atar, sonra da onları tek tek ağzından çıkararak büyük bir hızla, küçük çekiciyle ayakkabı köselerine çakardı. Şimşek hızıyla çalışan Apivardo tüm hızlılığa rağmen çekicinin inişi ve kalkışı, sesler, hareketler ahenk içinde ve yerli yerindeydi. Apivardo'nun kunduraları ünlüydü. Özellikle gençler Apivardo'nun yüksek ökçeli, sivri burunlu siyah kunduralarını giymek için can atardı. Bu benim de hayalimdi. Büyüdüğümde o kunduralardan giyecek, taş döşeli dar sokakları o ayakkabılarımla çınlatacak, kızlara caka satacaktım. Sık sık o rezil fotoromanları değiştirmek ya da Mugo'nun annesi Metameye'nin güzel yemeklerini yemek için Mugo'ların evine de giderdim. Tıpkı semt gibi bu aile de sessiz, sakin, kendi halindeydi. Mugo'nun iki abisi çalışmak üzere büyük şehirlere göçmüşlerdi. Kız kardeşi ise evlenip kocasıyla birlikte uzak diyarlara, başka bir ülkeye gitmişti. Mugo da büyüdüğünde abilerinin yanına okumaya gidecekti. Aile Ermeniydi. Mugo'nun esas ismi Mıgırdiç, Apivardo'nun Vardan, Metameyren'in de Meyrem'di. Ama günlük yaşamın o kendine özgü pratik mantığıyla isimler kısaltılmıştı. Benim ismim gibi, Memo. Mugo'ların evine gittiğimde çeşitli diller birbirine karışırdı. Mugo ile genellikle Türkçe, anne ve babasıyla Kürtçe konuşurdum. Onlar da kendi aralarında Ermenice konuşurdu. Ama anlaşırdık. Devamlı ortak güzel şeyler bulurduk. Söz gelimi Metameyren'in nohuttan yapılmış Ermeni mezesi topuka hepimiz bayılırdık.